Darwinizm herhangi bir bilimsel tez değil, insanlara Allah'ı inkar ettirmek için kurgulanan ve savunulan, yanılgılar üzerine bina edilmiş bir düşünce sistemidir. Darwinistlerin kendilerini savunabilmek için ne bilimsel bir dayanakları ne de bir delilleri vardır. Akıl ve bilim dışı teorilerini ayakta tutabilmek için sahtekarlık ve demagojilere başvurmakta, psikolojik baskı ve telkin yöntemleriyle karşılarındakileri susturmaya çalışmaktadırlar. Gerçekte ise çaresiz durumdadırlar.
Durum böyleyken, sırf evrimci propagandaları aldanarak bu teoriyi benimsemek, bir Müslümanın asla içine düşmemesi gereken büyük bir yanılgıdır. Buna rağmen bazı kimseler, evrimciler karşısında duydukları eziklik, cehalet, endişe ve kararsızlık nedeniyle, Darwinizmi dinle bağdaştırma gibi batıl bir arayışa girmişlerdir. Bilimsel gelişmeleri takip etmeyen, evrim teorisinin geçersizliğini anlatan yayınları okumayan bir insan, Darwinizmin aldatmacalarından etkilenebilir. Ancak bilgisizlik, bu konudaki eserleri okumakla kolayca giderilebilecek bir eksikliktir. Evrim teorisi konusunda detaylı bilgi sahibi olan bir Müslüman için, artık evrimcilerin iddiaları karşısında kararsız veya suskun kalma gibi bir durum kesinlikle olmayacaktır. Kur'an Darwinizmi Yalanlıyor serimizin bu üçüncü ve son bölümünde, Kur'an'dan evrim teorisine delil getirmeye çalışan kimselerin yanılgılarını incelemeye devam edeceğiz.
Evrimle yaratılış olduğu yanılgısına kapılmış olanların iddialarından biri, Hazreti Adem'in ilk insan olmayabileceği, hatta kendisinin insan olmayabileceği şeklindedir. Hazreti Adem'i tenzih ederiz. Bu yanılgıya kendilerince delil olarak şu ayeti gösterirler. Hani Rabbin meleklere, muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti. Onlar da, biz seni şükrünle yüceltir ve sürekli takdis ederken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin, dediler. Allah, şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim, dedi. Bu kimseler, ayetteki halife var edeceğim ifadesinde geçen ceale fiilini tayin etmek olarak Türkçe'ye çevirirler. Buradan da, Hazreti Adem'in ilk insan olmadığı, birçok insan arasından halife tayin edildiği gibi yanlış bir sonuç çıkarırlar. Oysa, ceale kelimesinin yalnızca tayin etmek anlamı yoktur. Bu fiil, Kur'an'ın pek çok yerinde yaratmak, var etmek, icat etmek, çevirmek, yapmak, koymak, kılmak gibi farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Ceale fiilinin geçtiği ayetlerden bazıları şöyledir. Sizi tek bir nefisten yarattı. Sonra ondan kendi eşini var etti. Ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. De ki, sizi inşa eden, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. Ve ayı, bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de aydınlatıcı ve yakıcı bir kandil yapmıştır. Allah, yeri sizin için bir yaygı kıldı. Sözü geçen ayetlerde de görüldüğü gibi, ceale kelimesi tayin etmek anlamının dışında, Kur'an'da çok çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Kaldı ki, ceale kelimesine tayin etmek anlamı verilse dahi, buradan evrimle yaratılış olduğu gibi sapkın bir sonuca varmak, Kur'an ahlakına uygun olmayan bir yorumdur. Bilindiği gibi Hazreti Adem yaratılmadan önce meleklerin, cinlerin ve şeytanın yaratılmış olduğu Kur'an'da haber verilmektedir. Hazreti Adem yaratıldığında meleklerden kendisine secde etmeleri istenmiş, cinlerden olan iblis dışında hepsi secde etmiştir. Dolayısıyla söz konusu ayetteki ceale kelimesine tayin etmek anlamı verilse dahi, bununla Hazreti Adem'in meleklere ve cinlere halife tayin edilmiş olduğunun ifade edildiği açıkça görülmektedir. En doğrusunu Allah bilir. Bunun dışında Hazreti Adem'in yeryüzüne indirildikten sonra kendi zürriyetinden oluşan bir insan topluluğuna imam tayin edilmiş olması da yine tayin etme ifadesinin anlamı içindedir.
Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi ayette geçen ceale kelimesi, bazı kimselerin iddia ettiği gibi Hazreti Adem'in kendisiyle birlikte önceden beri var olan birçok insan içinden seçilen biri olduğu anlamına gelmemektedir. Kur'an'ın hiçbir ayetinde bu iddiayı destekleyen bir ifade bulunmamaktadır. Tek bir kelimeden yola çıkarak böyle olmadık yorumlar yapmak ciddi bir akıl ve muhakeme eksikliğinin belirtisidir. Ayrıca pek çok ayette Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığı belirtilmektedir. Hazreti Adem'in diğer insanlar içinden bir insan olmadığı, ilk insan olduğu, özel ve farklı bir yaratılışa sahip olduğu bu ayetlerden de açıkça anlaşılmaktadır. Bu ayetlerden biri şu şekildedir.
Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol demesiyle o da hemen oluverdi. Kur'an'da Hazreti Adem'in ilk insan olduğu hakkında verilen bir diğer önemli bilgi de, işledikleri hata nedeniyle kendisinin ve eşinin cennetten çıkarılmasıdır. Ayetlerde şu şekilde buyurulmaktadır. Ey Ademoğulları! Şeytan, anne ve babanızın çirkin yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini sıyırtarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Ve dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz de ondan neresinden dilerseniz bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan oradan ikisinin ayağını kaydırdı ve böylece onları içinde bulundukları durumdan çıkardı. Biz de kiminiz kiminize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar bir yerleşim ve meta vardır dedik. Ayetlerdeki ifadeler çok açıktır. Allah Hazreti Adem'i topraktan yaratmıştır. Hazreti Adem özel bir yaratılışa sahiptir ve bu özel yaratılış onun önce cennette bulunmasından daha sonra da buradan çıkarılmasından anlaşılmaktadır. Ancak evrimsel yaratılış yanılgısını savunanlar apaçık olan bu gerçekleri görmezden gelirler. Ayetlerde geçen cennet kelimesinden ahiretteki cennet değil, dünyadaki güzel mekanlar kastedildiği şeklinde akıl dışı yorumlar getirirler. Kur'an'da Hazreti Adem ve eşinin önce cennete yerleştirildikleri, sonra oradan yeryüzüne indirildikleri çok açık biçimde bildirilmektedir. Ayette geçen cennet ifadesinden dünyanın güzel mekanlarının kastedildiğine dair iddianınsa hiçbir Kur'ani delil ve dayanağı bulunmamaktadır.
Bu iddia bütünüyle zan ve tahmine dayalı hayali bir yorumdan ibarettir. Ayetlerdeki ifadeler son derece açıkken bu tür akıl ve mantık dışı yorumlarla Kur'an'da evrim teorisine delil arama çabasına girmek çok hatalı bir davranıştır. Tüm insanların Hazreti Adem'den geldiğini, yani Hazreti Adem'in ilk insan olduğunu haber veren pek çok ayet vardır. Bu ayetlerden biri şöyledir.
Hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar evet şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu, bizse onlardan sonra gelme bir kuşağız. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz için. Kısacası Hazreti Adem ilk insandır. Allah'ın ilk elçisidir ve tüm insanların atasıdır. Bu konudaki ayetler herhangi bir yoruma yer bırakmayacak derecede açıktır. Kur'an'ı samimi bir kalple, vicdanının sesini dinleyerek ihlasla okuyan bir kimse, Allah'ın izniyle ayetleri gereği gibi anlayıp gerçeği görecektir. Evrimsel yaratılış aldatmacasını savunanların yanılgılarına Kur'an'dan delil göstermeye çalıştıkları bir başka ifade ise birçok ayette geçen atalar kelimesidir. Evrimcilerin hatalı tefsirine göre bu ifadede sözde insanın ilkel evrimsel atalarına işaret bulunmaktadır. Buna kendilerince gerekçe olarak da kelimenin Kur'an'da çoğul şekilde kullanılmasını gösterirler. Bu ayetlerden bazıları şu şekildedir. Musa dedi ki, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.
Bu iddianın ne derece mantık dışı olduğu ortadadır. Normal bir zekaya sahip olan herkes, ayetlerdeki atalarınız ifadesinden, o anda bu ifadenin muhatabı olan topluluktan önceki nesillerin kastedildiğini rahatlıkla anlar. Anlamı bu kadar açık ve net bir ifadeden, en olmadık evrimci yorumlar çıkarmaya çalışmanın ciddi bir muhakeme bozukluğundan kaynaklandığını görür. Sonuçta, atalar ifadesinin ayetlerde çoğul olarak geçmesi, evrimci bir yoruma hiçbir şekilde delil oluşturmaz. Kur'an'da bu ifadenin geçtiği başka birçok ayet vardır. Örneğin Bakara suresinin 133. ayetinde ataların kelimesi geçmektedir. Ayet şöyledir.
Yoksa siz Yakup'un ölüm anında orada şahitler miydiniz? O oğullarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediğinde onlar, senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona teslim olduk demişlerdi. Buradaki atalar ifadesi de çoğul olarak kullanılmıştır. Ancak burada evrimcilerin iddia ettiği gibi evrimsel bir süreç değil, Hazreti Yakup'tan önceki nesiller kastedilmektedir. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi. Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi diriltici bir çıkarışla diriltip çıkaracaktır. Bu ayet evrimsel yaratılış yalanını savunan kimselerin çoğu zaman kendi yanlış görüşlerine sözde temel olarak kullandıkları bir ayettir. Ayette bildirilen yerden bir bitki gibi bitirdi ifadesi evrimciler tarafından sözde inorganik evrime bir delil olarak gösterilmektedir. Oysa bu ifade pek çok mealde ve tefsirde işaret edildiği gibi ilk insanın topraktan yaratılmasını ifade etmektedir. Allah, ayette insanın topraktan yaratılmasını bir bitkinin topraktan çıkmasına benzetmektedir. Cansız topraktan canlı bir bitki çıkarması yüce Rabbimiz için ne kadar kolaysa, cansız topraktan insanı yaratmak da Allah için aynı derece kolaydır. Kısacası ayette insanın topraktan yaratılması hikmetli bir örnek, bir benzetme ile açıklanmaktadır. Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirinde de aynı açıklama yapılmaktadır. Ayette iki yön var. Birisi, sizi yerden bitirdi demek, babanızı arzdan bitirdi, önce topraktan onu yaratmak suretiyle cinsinizi yarattı demektir. Diğeri, hepinizi arzdan yarattı olur, çünkü Allah bizleri nutfelerden, onları gıdalardan, onları nebattan, onu da arzdan yaratıyor. Ömer Nasuhi Bilmen de Nuh suresinin 17. ve 18. ayetlerini şu şekilde tefsir etmektedir. Ey insanlar! Şunu düşününüz ki Allahu Teala sizi yerden bir ot olarak bitirmiştir. Yani sizin ilk pederiniz Hazreti Adem'i topraktan yaratmıştır. Yahut sizin asıl maddeniz olan nutfeleri yeryüzündeki bitkilerden meydana gelen gıda maddelerinden vücuda getirmiştir. İşte insanlar bu suretle büyüyüp gelişerek yaşam alanına atılmış bulunmaktadırlar. Sonra da ey insanlar, o azim yaratıcı sizi orada iade edecektir. Yani siz ölünce yine topraklara atılacaksınız. Yine toprak kesileceksinizdir. Sonra da kabirlerden sizi bir çıkarışla çıkaracaktır. Hepinizi de mahşere sevk buyuracaktır. Bütün bunlar birer hakikattir. Taberi tefsirinde ise ayet şu şekilde yorumlanır. Allah sizi yerin toprağından yaratmıştır. Yoktan var edip meydana getirmiştir. Sonra sizi tekrar daha önceki halinize, yani toprağa döndürür. Yaratılmadan önceki halinize dönersiniz. Dilediği zaman sizi yerden diri olarak çıkarır. Dünyadaki canlılığınıza yeniden kavuşursunuz. İslam alimlerimizin tefsirlerinde de görüldüğü gibi bu ayetleri evrimsel yaratılış yanılgısına bir delil olarak yorumlamak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bilindiği gibi evrim teorisinin en temel iddialarından biri doğal seleksiyonun evrimleştirici bir etki ve gücünün olduğu yanılgısıdır. Darwin'in yaşadığı dönem olan 19. yüzyılın ilkel bilim düzeyi altında uydurulmuş bu iddianın hiçbir geçerliliğinin olmadığı bugün modern bilim tarafından ortaya konmuştur. Yani doğal seleksiyonun türlerin gelişimini ve yeni türlerin oluşumunu sağlayan bir mekanizma olamayacağı ortaya çıkmıştır. Ne var ki, Darwin'e körü körüne bir sadakatle bağlı olan evrimciler, bilime rağmen bu gerçeği görmezden gelir ve doğal seleksiyonun evrimleştirici gücü olduğu safsatasını sürekli olarak gündemde tutmaya çalışırlar. Amaç, hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan evrim teorisini konu hakkında bilgisi olmayan geniş kitlelere telkin ve propaganda yöntemleriyle empoze etmektir. Bu evrimci telkin ve propagandaların etkisinde kalan bazı cahil kimseler de doğal seleksiyonun evrimleştirici bir mekanizma olduğu yalanını bilimsel bir gerçek sanırlar. Hatta bunun Kur'an'da delillerini aramaya kalkışacak kadar da ileri giderler. Bu kişilerin batıl iddialarına kendilerince delil olarak gösterdikleri ayetlerden biri şöyledir. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir. Bu ayette yaratan ve seçenin yalnızca yüce Allah olduğu, Allah'ın hidayet vereceği insanları, elçilerini, peygamberlerini yine Allah'ın kendisinin seçeceği haber verilmektedir. Evrim teorisinin doğal seleksiyon iddiası ise canlıların adı üstünde doğa olayları sonucunda seçilerek evrimleştiğini ve böylece yeni türlerin ortaya çıktığı yanılgısını savunur.
Görüldüğü gibi ayetin anlamının evrimcilerin iddialarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Ayetten evrime sözde delil gösterilebilecek, hatta işaret sayılabilecek en küçük bir anlam bile çıkmamaktadır. Dolayısıyla bu ayette evrimsel bir doğal seçilime işaret olduğunu iddia etmek son derece basiretsiz bir davranış olacaktır.
İslam alimleri de bu ayeti ittifakla daha önce belirttiğimiz şekilde yorumlamaktadırlar. Örneğin İmam Taberi ayeti şu şekilde tefsir etmektedir.
Rabbin kullarından dilediğini yaratır ve onlardan dilediğini de iman ve hidayete erdirmek üzere seçer. Onlar için seçim hakkı yoktur. Onlar için diledikleri işi yapma seçeneği yoktur. Büyük müfessir Ömer Nasuhi Bilmense bu ayeti şu şekilde açıklamaktadır. Bu mübarek ayetlerde Allah Teala Hazretlerinin yaratma sıfatını, dilediğini uygun görüp seçeceğini, ilim ve kudretini, her şeyden münezzeh birliğini, övgü ve yüceltmeye layık olmasını, ilahi hükmünü ve manevi huzuruna bütün kullarının çağrılacaklarını beyan buyurmaktadır. Şöyle ki, hiçbir kimse o hakim olan yaratıcının bir şeyi dileyip uygun görmesine mani olamaz. O kulların istekleri bizzat etkili değildir. Allah Teala onların dileyecekleri ve lüzumlu görecekleri şeyleri yaratmaya haşa mecbur değildir. Cenab-ı Hak peygamberlerini kendilerine gönderilen kimselerin seçip istemelerine göre göndermez, ancak kendi ilahi isteğine göre gönderir. Kurtuluşun ne suretle ne vasıtayla tecelli edeceğini ancak o kerim olan yaratıcı bilir. Hiçbir şey o azim olan yaratıcıya ortak olamaz ve onun sonsuz isteğine, buyruğuna aykırı bir şeyi varlığa getiremez ve hiçbir kimsenin isteği, o varlığının başlangıcı olmayan ilahın pek yüce olan iradesine, arzusuna karşı koyamaz, aykırı olamaz. Elmalılı Hamdi yazırsa, aynı ayeti şu şekilde tefsir eder. Rabbin neyi dilerse yaratır ve seçer. Yani dilediğini yaratır ve yarattıklarından dilediğini de seçer, beğenir. Peygamberlik, şefaat gibi yüksek işlere getirir. Onların seçme hakkı yoktur. Bundan dolayı onların Allah'tan başka ortaklar ve şefaatçiler seçmeye ve tayine hakları yoktur. Sermedi, aralıksız, devamlı demektir. Evrim fikrini benimseyen kimi Müslümanların doğal seleksiyon konusuna Kur'an'dan kendilerince dayanak gösterdikleri ikinci ayet, Fatır suresinin birinci ayetidir. Ayette şu şekilde buyurulmaktadır. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. Evrimciler ayette geçen dilediğini artırır ifadesini sözde evrimsel gelişime bir delil olarak göstermektedirler. Oysa böyle bir yorumun bütünüyle hayali ve dayanaksız olduğu açıktır. Ayette öncelikle meleklerin özel yaratılışları haber verilmekte ve Rabbimizin yaratmada dilediğini artırdığı bildirilmektedir. Yaratmada dilediğini artırır ifadesiyle hem aynı ayette konu edilen meleklerin kanat sayıları kastedilmekte hem de genel olarak Allah'ın yaratmış olduğu tüm varlıklara işaret buyurulmaktadır. Nitekim İmam Taberi tefsirinde bu ifadeyi dilediği meleğin kanat sayısını dilediği miktarda fazlalaştırır. Bu fazlalaştırmayı bütün mahlukatında da yapabilir. Yaratma ve emir ona aittir şeklinde yorumlamaktadır. Ömer Nasuhi Bilmen de bu ayeti İmam Taberi ile aynı şekilde açıklamakta ve o öyle bir kerim yaratıcıdır ki melekleri daha nice kanatlara, kuvvetlere sahip kılar demektedir. Görüldüğü gibi ayetteki yaratmada dilediğini artırır ifadesinden yaratılışın evrim süreciyle olduğu gibi bir anlam kesinlikle çıkmamaktadır. Allah'ın yaratmada artırması ve kimini kimine üstün kılmasına dair Kur'an'da pek çok örnek vardır ve bunların hiçbirinin evrimsel bir anlamı yoktur. Allah, çeşitli ayetlerinde yarattıklarından kimini kimine üstün kıldığını haber vermektedir. Bu üstünlük, insanlar için söz konusu olduğunda güç, güzellik, zenginlik, akıl, ilim, makam, mevki, itibar gibi çok çeşitli şekillerde olabilir. Allah, dilediğine verdiği nimetleri artırabilir, onun malını, mülkünü, parasını, çocuklarının sayısını artırabilir, dilediği kimseyi diğerlerine göre daha güzel ve güçlü yaratabilir. Allah'ın yaratılışta üstün kılmasına bir başka örnek de ürünlerdir. Allah, Rad suresinin 4. ayetinde yarattığı ürünlerden bazısını bazısına üstün kıldığını buyurmaktadır. Aynı topraktan çıkmasına, aynı suyla sulanmasına rağmen Allah dilediği ürünlerin lezzetini ya da verimini diğerlerine göre çok daha fazla artırabilir. Allah'ın yaratmada artırmasına bunlar gibi sayısız örnek verilebilir. En doğrusunu Allah bilir. Ancak bu kadar açık, net ve anlaşılır bir ifadeyi, ilkelden gelişmişe doğru sözde bir evrim sürecine yorumlamanın akıl ve mantıkla bağdaşan hiçbir yönü yoktur. Doğal seleksiyon gibi sözde evrim mekanizması olarak gösterilen doğal etkenlerden biri de mutasyondur. Mutasyonlar, ısı, radyasyon, kimyasal madde gibi etkenlerin canlıların genetik yapısında meydana getirdikleri tahribatlardır. Mutasyonlar, canlı hücresindeki DNA dizilimini bozar ve parçalarlar. Canlılar üzerinde hiçbir faydalı etkisi olmayan mutasyonlar %99 ihtimalle zararlı, %1 ihtimalle ise etkisizdir. Mutasyona uğrayan canlı çoğunlukla sakat ve kusurlu hale gelir ya da genetik bozukluklardan kaynaklanan kanser gibi hastalıklara yakalanır. Kısacası mutasyon, DNA'ya yeni bir bilgi eklemez, dolayısıyla canlıya yeni bir özellik ya da yeni bir organ kazandırmaz. Bugüne kadar mutasyonların hiçbir evrimleştirici etkisi gözlemlenmemiştir. Evrimsel yaratılış yanılgısını savunanlar, doğal seleksiyon konusunda olduğu gibi mutasyon konusuna da Kur'an ayetlerinden kendilerince delil getirmeye çalışırlar. Ayetleri gerçek anlamlarından çarpıtarak kendi yanılgılarını destekleme çabasıyla bir takım akıl ve mantık dışı yorumlar getirirler. Bu kimselerin canlıların mutasyonla evrimleştikleri safsatasına sözde delil göstermeye çalıştıkları ayetler şöyledir. Eğer dilemiş olsaydık oldukları yerde onları bir başka kalıba sokardık. Böylece ne ileri gitmeye ne geri dönmeye güç yetirebilirlerdi. Andolsun sizden cumartesi günü yasağı çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Onlar kendisinden sakındırıldıkları şeyi yapmada ısrar edip baş kaldırınca onlara aşağılık maymunlar olunuz dedik. De ki Allah katında kesinleşmiş bir ceza olarak bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazaplandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığıyla tağuta tapanlar. İşte bunlar yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır. Böylelikle Musa asasını fırlatınca anında apaçık bir ejderha oluverdi. İlk ayette Allah'ın bazı insanların bedenlerini ceza olarak hareket edemeyecekleri farklı bir biçime sokması anlatılmaktadır. Daha sonraki 3 ayette de Allah'ın kimi insanların bedenlerini yine ceza olarak farklı canlıların bedenlerine dönüştürmesi anlatılmaktadır. Son ayette ise Allah'ın Hazreti Musa'nın asasını bir anda ejderhaya çevirmesi anlatılmaktadır. Bu olayların hiçbiri doğa kanunları sonucunda gerçekleşmemiş, yalnızca Allah'ın mucizevi yaratmasının sonucunda gerçekleşmiştir. Ayetlerde bahsi geçen tüm bu dönüşümler Allah'ın ol demesiyle mucizevi bir biçimde olmuştur. Evrimle ya da mutasyonlarla değil. Bu ayetlerden evrim teorisiyle bir bağlantı kurmaya çalışmak bütünüyle bir hezeyandır. Ayetlerde Allah'ın gazaplandığı insanları yaptıkları kötülüklerden dolayı maymunlara ya da domuzlara çevirdiği haber verilmektedir. Bu dönüştürmenin bir anda olmadığını düşünsek bile en fazla o insanın ortalama 60-70 yıllık yaşam süreci içinde olması gerektiği açıktır. Oysa evrim teorisi dahi bir canlı türünün bir başka canlı türüne dönüşmesi için milyonlarca sene öngörmektedir. En son ayette konu olan Hazreti Musa'nın asası ise cansız bir nesnedir. Dolayısıyla mutasyona uğraması gibi bir iddia öne dahi sürülemez. Cansız bir asanın mutasyonlarla bir anda ejderha haline geldiğini iddia etmek, evrimci iddiaların dahi ötesinde bir saçmalıktır.
Eğer bir insan evrim teorisi lehinde çarpıtmayla da olsa, Kur'an'dan bir takım deliller getirmeliyim gibi bir yanlış anlayış içinde değilse, söz konusu ayetleri mutasyona delil olarak yorumlaması kesinlikle mümkün değildir. Gerçekte evrimcilerin ayetlerden evrim teorisine bu şekilde sözde deliller çıkarmaya çalışmaları evrimsel yaratılış tezinin ne kadar çürük, zorlama ve Kur'an dışı bir iddia olduğunun bir ispatıdır.
Evrimci telkinlerin etkisinde kalmış bazı kimselerce yanlış yorumlanan ayetlerden biri de Allah'ın geçmişte bir grup Yahudi'yi maymun kılmasıyla ilgilidir. Ayetler şöyledir. Andolsun sizden cumartesi günü yasağı çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Bunu hem çağdaşlarına hem sonra gelecek olanlara ibret verici bir ceza, takva sahipleri için de bir öğüt kıldık.
Evrimsel yaratılış yalanını savunanlar bu ayette evrimin maymunlarla insanlar arasında soy bağı bulunduğu tezine işaret olduğu yanılgısını öne sürerler. Oysa bu ayetten evrim teorisine paralel bir anlam çıkarılamayacağı açıktır. Bunun birkaç ayrı sebebi vardır.
1. Ayette kastedilen ceza manevi anlamda bir ceza olabilir. Yani söz konusu Yahudiler fiziksel anlamda değil, karakter yönünden maymuna benzetilmiş olabilirler. En doğrusunu Allah bilir. Eğer kastedilen ceza fiziki manada gerçekleşmişse, böyle bir olay ancak doğa kanunları dışında Allah'ın dilemesiyle bir mucize olarak gerçekleşmiş olabilir. Oysa evrim teorisi türlerin milyonlarca yıllık zaman dilimlerinde doğa şartları ve rastlantılar sonucunda yavaş ve kademeli olarak birbirlerine dönüştüklerini öne sürer. Ayetin devamındaki bunu hem çağdaşlarına hem sonra gelecek olanlara ibret verici bir ceza, takva sahipleri için de bir öğüt kıldık ifadesinde ise bu dönüştürmenin söz konusu Yahudilerin yaşadıkları dönemde, yani çok küçük bir zaman dilimi içinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Kur'an'da bildirilen bu hadiseyle evrimin öne sürdüğü yanılgıların birbirleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. 3. Ayette bildirilen ceza özel bir olaya mahsustur ve belli bir zamanda belli sayıda insan için geçerlidir. Oysa evrim teorisi tarih boyunca tüm insanların maymunlarla akraba oldukları gibi mantık ve bilim dışı bir senaryo öne sürer. 4. Ayette insanların maymuna dönüştürülmesinden söz edilmektedir. Oysaki evrim teorisinin iddiası tam aksi yöndedir. 5. Kur'an'da Maide suresinin 60. ayetinde de Allah'ın gazaplandığı sapkın bir topluluğun maymunlara ve domuzlara çevrildiğinden bahsedilir. Ayet şöyledir. De ki, Allah katında kesinleşmiş bir ceza olarak bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazaplandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığıyla tağuta tapanlar. İşte bunlar yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır.
Bu durumda baştan beri incelediğimiz hatalı mantık örgüsüyle hareket edildiğinde, ayette insanın yalnız maymunla değil, domuzla da arasında evrimsel bir bağ işaret olduğu gibi gerçek dışı bir sonuca varılması gerekmektedir. Halbuki evrimcilerin dahi domuzla insan arasında böyle bir bağlantı olduğuna dair bir iddiaları yoktur.
Kur'an Darwinizmi Yalanlıyor serimizin her 3 bölümünde de şu açık ve tartışmasız gerçeği gördük. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de değil Darwinizme delil teşkil eden, işaret eden tek bir ayet ya da ifade dahi bulunmamaktadır. Bunun tam aksine Kur'an ayetleri insanların ve tüm canlıların Cenab-ı Allah'ın ol emrinin ve kusursuz yaratmasının birer eseri olduğunu göstermektedir. Hazreti Adem yaratılmış ilk insandır ve tüm insanlar da Hazreti Adem'in soyundan gelmektedir. Kimi ayetlerde evrime sözde delil bulunduğuna dair öne sürülen asılsız iddialarsa bütünüyle yanlış yorumlara, çarpıtmalara, akıl ve mantık dışı hayali açıklamalara dayanmaktadır. Normal bir akla ve zekaya sahip olan herkes, evrimcilerin bazı Kur'an ayetlerini sözde Darwinizme delil göstererek yaptıkları yorumların ne derece saçma ve mantıksız olduğunu görür. Kur'an'da evrime delil arayan bu tür bir zihniyetin feraset, basiret, akıl ve samimiyetten ne kadar uzak olduğunu fark eder. Darwinizmin temelde hak dini ve yaratılış gerçeğini hedef alan bir teori olduğu açıkça ortadayken, bu teoriyi savunmak şuurlu bir Müslümanın tavrı olamaz.
Bu teorinin dünya çapındaki tahribatını görmezden gelerek teoriyi hafife almak, bu teoriyle fikri mücadeleden kaçınmak da kabul edilebilecek bir durum değildir. Filmimizin başında da belirttiğimiz gibi bu konulardaki bilgi eksikliği insanların bu tür yanılgılara düşmesinde önemli bir etkendir. Ancak bilgisizlik nedeniyle evrim teorisi gibi Allah'ı, yaratılışı, hak dinleri reddeden fitne hükmündeki bir ideolojinin peşinden sürüklenmek kişiye ciddi bir sorumluluk yükleyecektir. Bu nedenle Müslümanların bu tür hatalardan şiddetle sakınmaları ahiretleri açısından son derece önemlidir. Ayette bu konuda şöyle buyurulmaktadır.
Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.